Ayrım 31. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 302. Yeni gelenlerden Musa, üzüntü ve efkarı biraz dağıtmak için gülümser bir yüzle şaka yollu konuştu. Siz Van'da üzüm yerken, dağlarda gezerken, biz El Aziz'in Hüseyinlik istasyonunun yanındaki kampta tel örgüler içinde esirdik, dedi. Konunun dağılmasını istemeyen öğretmen, önce dağdakileri, daha sonra kamptakileri ve sürgüne gönderilenleri dinlersek daha uygun olur. Her gün çalışıyorsunuz, dünyanın işi bitmez. Bugün biraz dertleşelim. Önce aylarca dağda kalanlar konuşmaya kaldığı yerden devam etsinler. Ben çok merak ediyorum. Acaba üzümler bittikten sonra o kadar insanın hali ne oldu? Aylarca ne yediler, nerelerde saklandılar? Vurulup ölen oldu mu? Yoksa hepsi kurtuldu mu? Mağarada kalan yüzlerce insanın sonu ne oldu, dedi. Mulla Hüseyin tekrar acıklı yaşamını anlatmaya başladı. Tam 3 gün bankın meşelerinde saklandık, üzümlerle idare ettik. Üzümler bitti. 200'e yakın insan vardı. Bu kadar çok insana üzüm mü dayanır? Yakılan köylerde hiç yiyecek bir şey kalmamıştı. Mağarada kalanlardan 3 gün hiç haber alamadık. Her taraf asker kaynıyordu. Bozan köyünün ormanlarında saklanan bir tanış 4. gün gelip bize ulaştı. Biz ayrıldıktan sonra hemen aynı gün Ali Boğaz'da olup bitenleri saklandığı yerden bizzat şahit olmuştu. Bu dostumuz bu trajediyi aynen şöyle anlattı. Sizin ayrıldığımız gecenin sabahında askerler geldi. Birkaç saat içinde silahlı Dersimlilerin orayı terk ettiğini öğrendi. Ali Boğaz'daki büyük mağarayı dış arka tarafındaki ve yufka kısmından dinamitle patlattılar. Arılara yapıldığı gibi dumanla tütsü verdiler. Can havliyle kendini dışarı atan takatsiz yaşlıları, çocukları, bebekleri, kadınları bir alana topladılar. Önce erkekleri Ali Boğaz deresinde kurşuna dizdiler. Geri kalan kadın ve çocukların kurtulduğuna inandık. Sonra kadınları, çocukları ve bebekleri 3 kilometre yürüttüler. Bozan köyünün büyük düz tarlasında tekrar kurşuna dizdiler. Niçin bu zavallıları Ali Boğaz'da değil de burada katlettiler? Neden karar değişti bilmiyorum. Bu dostun anlattığı bu kara haber bir kara bulut gibi bizim gruptaki tüm insanların üzerlerine çöktü. O an tüm insanların dilleri kurudu, ağızları açılmaz oldu. Bizim köyden Hıdık'ın karısı küçük oğluyla ve komşu köylerden yanımızda bulunan birçok insanın akrabaları kurşuna dizilenlerin içindeydi. Yakın tanışlardan Şeyh Hüseyin'in karısı ile Tamur'un kızı Cemile Hatun da kaybettiğimiz canların içindeydi. İnsanlar kara yaslara büründü, birçokları hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben sürekli ne yapmamız, nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda kafa yoruyordum. Bana göre bu kadar kalabalık insanda askerlerden saklanmak çok zordu. Gittim Kopo'nun yanına. Kope mi dedim, acılıyız, üzüntülüyüz. Birbirimize sarılmak, kenetlenmek zorundayız. Birbirimizden ayrılmak kolay değil. Bu acılar içinde ayrılık çok zordur, bize üzüntü verir dedim. Ama bu kadar kalabalık insanla, çoluk çocukla toplu halde gezmek ve saklanmak hem imkansız hem de yanlıştır. Askerler görürse hepimizi birden öldürürler. Küçük gruplara ayrılırsak daha kolay saklanır ve daha kolay hareket ederiz. Hem de bu küçük kollardan biri görülse bile diğerleri kurtulur. Daha az kaybımız olur. Ezbet ve akrabalara göre daha küçük ekiplere ayrılalım dedim. Kopa bu teklifime ilk anda bozulur gibi oldu. Beni korkak sandı. Siz iki kardeşe güvendiğim için elinize mavzer verdim. Senden böyle bir teklif beklemezdim dedi. Kopo dağlardaki mücadeleyi çok iyi biliyordu ama askeri bilgisi noksandı. Zaten askere gitmemişti. Fakat dağlardaki pratiği ve sezgileri çok kuvvetliydi. Kendine aşırı güvenden dolayı bu kalabalık topluluğu hala koruyacağına inanıyordu. Birkaç saat sonra aklı selim üstün geldi. Belki de yanındaki silahşörler benim önerimi mantıklı buldular. Kopo beni yanına çağırdı. Küçük gruplara ayrılmak daha faydalıdır. Akraba veya köylerine göre küçük gruplar yapalım dedi. İnsanlar gönüllü olarak gruplarını seçtiler. Biz iki kardeş ve daha önce saydığım bizim köylülerle beraber bir ekip olduk. Ekibimiz Ali Boğaz'a gitmeden önce bizim köyde buluştuğumuz aynı insanlardı. 20 kişiden fazlaydık. Sadece mağarada kalan Hıdık'ın karısı ve minik çocuğu aramızda yoktu. Ve ikisini bir daha da göremeyecektik. Çünkü o mağarada yakalananlar içinden sağ kurtulan olmamıştı. Diğer gruplarla vedalaşarak ayrılmaya başladık. Küçük ekiplerin her biri değişik bölgelerdeki ormanlar içine çekilmeye başladı. Tam o sırada Kopo benle kardeşim Hasan'ı yanına çağırdı. Ali Boğaz çatışmasında bize verdiği mavzerleri geri istedi. Bu iki silah onlarındı, onlara da lazımdı. Silahları Kopo'ya verdik. Kopogiller birkaç gün sonra bizim köyün ormanlarını terk ettiler. Daha iyi bildikleri Hozat köylerinin ormanlarına çekildiler. Artık herkes başının çaresine bakmak zorundaydı. Ferhatanlar kendi köylerindeki Bezovut Dağı'nın ormanlarına gitmek istiyordu. Bizim köyden Bezovut Dağı'na kadar olan araziyi tanımadıkları için biz iki kardeşten yardım istediler. Bu çıplak araziden onları köylerindeki Bezovut ormanlarına ulaştırmak çok tehlikeliydi. Bu ölüm tehlikesine rağmen bir gece yarısı ben önlerine düştüm. Ferhatanların kadınlı çocuklu kalabalık grubunu Bezovut'un ormanlarına götürdüm. Onların aşiret lideri Kahraman Ağa kendi aşiretinin önünde. Çok tehlikeli günlerde yaşıyoruz. Belki ben ölürüm ama sağ kalanlarımız Hıngandilerin şu dar günlerde yaptıkları fedakarlığı ve iyiliği sakın unutmasınlar dedi. Ben ikinci gece geri dönüp bizimkilere ulaştım. Bizim köyün ormanlarında sadece bizim köylüler kalmıştı. Bizimkilerin içinde en küçükleri 9-10 yaşlarındaydı. Bebek yaşta olanı yoktu. Daha önce söylediğim gibi zaten tüm köylerdeki evler yakılmış yıkılmış yerde bir edilmişti. Bunlar terk edilmiş viranelerdi. Yıkılmayan bir ev bulunsa bile köylerde kalmak tehlikeliydi. Çünkü her an baskın olabilirdi. Her grup en iyi tanıdığı bölgede yani kendi köyünün ormanlık dağlarında, meşe köklerinde, sarp kayalardaki mağaralarda gizleniyordu. Korunmak için silah en önemli ihtiyaçtı fakat bizde hiç silah kalmamıştı. Diab'ın Hero, sağır olduğu için lakabı Hero'ydu, Wang'daki eski Ermeni kilisesinin doğusundaki kızıl kayalıklarda bir kırma saklanmıştı. Biz yerini bilmiyorduk, sadece saklandığı bölgeyi duymuştuk. Hero tutuklanıp batıya sürülenlerin arasındaydı. Aydın yine savaşta başarı göstermiş bir kahraman gibi bir övünme edasıyla Wang'ın kayalarında silah aradık. Bu kırmayı ben sarp uçurumda buldum. Fişekleriyle beraber bezlere sarılı şekilde bir kayanın oyuğuna saklanmıştı. Bu oyuk onu yağmurdan, yaştan korumuştu. Silah da fişekler de sapasağlamdı derken sanki şu anda altın bulucuların sevincini yaşıyordu. Tekrar Mulla Hüseyin kaldığı yerden devam etti. O zaman bir kırma bir küp altından daha önemliydi. Darda kalınca askerle karşı karşıya gelince silah sesi karşı tarafı korkuttuğu için bir silah hepimizin canını kurtarabilirdi. O zaman bizim köyde dahil olmak üzere Çemişgezek'in kuzeyinden, Hozat ve Ovacık'tan Nazmiye ve Pülümür'e kadar tüm Dersim yasak mıntıka ilan edilmişti. Biz aylarca Wang'ın ve Yeşildağ'ın ormanlarında gizli gizli dolandık. Ormandaki yabani meyvelerle köyün cevizleriyle besleniyorduk. Bazı tarlaların yanmayan bölümlerindeki buğday başaklarını elimizle ezip buğday tanelerini çıkarıp kuru kuru yiyorduk. Yabani hayvanlar gibi mağaralarda veya ormanların içinde kalıyorduk. Keçiler gibi bulunduğumuz yeri biraz düzeltip uzanıyorduk. Bereket versin ki havalar sıcaktı. Bazı günler iki asker köylere devriye çıkıyordu. İnsan var mı diye kontrole geliyorlardı. Çemişgezek karakolundan gelen jandarmaları güneydeki Yeşil Dağ'ın tepesinden çıktıkları gibi görüyorduk. Biz gür ağaçlı bahçelerde veya koyu ormanların içinde gizlendiğimiz için onlar bizi görmüyordu. Boşaltılmış yasak mıntıkada insanların olacağını askerler düşünemiyorlardı. Bir gün bizim Hesen ile Palaz yanıma geldiler bana, biz yol kenarında bir ağacın veya bir kayanın üstüne saklanacağız. Devriye için gelen iki jandarmanın üzerine atlayıp silahlarını alacağız. Sen askerlik yaptığın için bu planımız hakkında önce senin fikrini öğrenmek istedik dediler. Ben o zaman da bu ikisinin yüzlerine deli derdim. Benden büyüktüler ve benden güçlüydüler ama beni sayarlardı. Okur yazardım ve askerlik yapmıştım. Bunlar bir avantajdı. Her şeyi bana danışırlardı. Zaten aşiret geleneklerinde bir iç disiplin vardır. Danışma ve birlikte hareket etme çok önemlidir. Çünkü birinin yaptığı hata, kötülük ve pislik tüm aşireti lekeler veya zor durumda bırakır. İkisi bu planını bana anlatınca bunlara şöyle dedim. Siz güçlü kuvvetlisiniz. Askerlerin üstüne atlar silahlarını alırsınız. Size güveniyorum. Ama sonra ne olur hiç düşündünüz mü? Ondan sonra askerleri öldürürüz. İki mamzerimiz olur. Bu kötü kırmayla biz kendimizi koruyamayız diye cevap verdiler. Peki daha sonrasını düşündünüz mü diye sordum. Onlar cevap veremedi. Aval aval bana bakarken ben cevap verdim. İki asker geri dönmeyince buraya onları aramak için Hozat askeri kışlasından yüzlerce jandarma gönderilir. Onlar arkadaşlarını ararken bize rastlayabilirler. Yine silahlı çatışmalar başlar. Aylardır çatışma yok. Ölüm bizden biraz uzaklaştı. Siz yine bela mı arıyorsunuz dedim. İkisine ses çıkarak zır delirler. Sizin anlamadığınız iki nokta var. Bu yapmak istediğiniz iş birincisi bizim ve çocuklarımız için tehlikelidir. Siz ölümden korkmuyorsanız bu çocuklarınızı düşünün. İkincisi bu askerlerin anneleri var. Belki askerlerin de çocukları var. Köylerinde bekleyen gencecik sevgilileri var. Ben Mardin'de askerken erlerin çok mektuplarını okudum. Mektuplar özlem ve hasret doluydu. Çoğu yoksul annelerin ve yavukluların mektubuydu. Mektuplar bir dert küpüydü. Mektuplarını okurken onlar ağlardı. Benim gözlerimden yaşlar akardı. Piyon gibi cepheye sürülmüş bu emir kullarını, bu yoksul köylü çocuklarını öldürmek bize fayda değil, zarar verir dedim. İkisi birden, onlar da bizi ve çocuklarımızı öldürüyorlar, hiç acımıyorlar dediler. Sizin söylediğiniz doğrudur ama onları öldürmeniz bir çözüm değildir. Hem onlara ve onlar için ağlayan annelere yazık olur, hem de bizim için yeni tehlikeler başlar, çocuklarımız vurulabilir. Biz saklanıp zaman kazanmak zorundayız, zindandan da beter olan bu şartlara katlanmak zorundayız. Bakalım sonumuz ne olacak? Belki Hızır imdadımıza yetişir, belki ileride barışa ulaşırız dedim. Biraz ikna oldular. Bu konuşma üçümüzün arasında kalsın, diğerleri duymasın diye tembihledim. Kendi köylerimizde, kendi dağlarımızda korkusuz gezemediğimiz, bir yabancı gibi saklandığımız sıralar elimizdeki avcı kırmasıyla köylerde devriye gezen jandarmaları vurabilirdik. Ama bu bir çözüm olmadığı için ben hep engelledim. Ailemizin paramparça edilmesi, insanın asırlardır atalarından kalma, kendi dağlarında saklanması, kendi köyünün yakılan yıkılan sokaklarında hırsızlar gibi gizli gizli gezmesi elbette ki en büyük adaletsizliktir. Biz haklıydık ama hakkımızı alacak gücümüz yoktu. Adaletin sağlanması adil davranan bir gücün olmasına bağlıdır. O dönemler Dersim'de adaletten bir zırnık kalmamıştı. Köyümüzün dağlarında, sokaklarında aylarca kaçak gezdik. Eskiden sürülerle dolu olan bu köyde o dönem bir tek evcil hayvan kalmamıştı. Gezdiğimiz her dağda, her derede, her ağacın altında, her sokakta sürgüne gönderilen akrabalarımız, hatıraları vardı. Buralarda onlarla gezmiştik. Düğünler, eğlenceler, cemler yapmıştık. Gezdiğimiz yerlerde eski güzel hatıralarımız gözlerimizin önünde canlanıyordu ve biz hüzünleniyorduk. Şu darı dünyada perperişan kalmıştık. 38'de Dersim bir mezarlığa dönmüştü. Aydın söze karıştı. Kolay değil, dağlarda aylarca saklandık. Aylardır sıcak su ile yıkanmamıştık. Sıcak bir yemek yüzü görmemiştik. Midemiz büzülmüştü. O dar zamanda bize en çok Ermeni Vencik'in faydası dokundu. Bu ihtiyar Vencik Çemişgezek'te oturuyordu. Köyümüzün ormanlarına bazı günler eşeği geliyordu. Kış için evine odun götürüyordu. Her geldiğinde bize kuru dut, kuru üzüm, peynir, ekmek getirirdi. Eskiden biz bu fakire yardım ederdik. Ona peynir, çökelek, yağ, bal verirdik. Şimdi bu fakir kendi azığını bize veriyordu. Ölüm pahasına fedakarlık yapıyordu. Eğer jandarmalar farkına varsaydı bu Ermeni'ye sahip çıkan olmazdı. Kellesi giderdi. Savaş anında bu tür iyi kalpli melek gibi insanlar çok nadir bulunur. Bu iyiliksever insanlar hayat boyu unutulamaz. Bu güler yüzlü insanın yaptıkları iyilikleri hayatta hiç unutamam ben. Öğretmen bu Ermeni hala Çemişgezek'te mi diye sordu. Aydın biz sürgündeyken o Halep'e gitmiş. Zaten ta o zaman yaşlıydı, şimdi mutlaka ölmüştür diye cevap verdi. Musa araya girdi. Bizim köyde 1915'lerde 5 Ermeni aile vardı. 1928'lere kadar köyümüzde kaldılar. Aile reisleri Hazo, Parnak, Beyroz, Serkis, Minaslı, Serkis ile Minas kardeşti. Ve Minas'ın delikanlı çağında çok yiğit, güçlü olan Dalyan gibi iki oğlu vardı. Adları Arten ile Minas'tı. Bu 5 aileden 3'ü Parnak, Beyroz ve Hazo Halep'e, diğer 2 aile İstanbul'a göçtüler. Bu çevredeki köylerin çoğunun adı Ermenicedir. Bu zamanın gençleri farkında değiller. Bizim Ekrek köyü Ermenice Çiftlik köy, komşu Oskik köyü de Ermenice Altın köy demektir. Mulla Hüsen, iyilik yapan sadece Vencik değil, başka örnekler de var. Çemişgezek Türklerinden Cavak Emmi ile Kocollu Fazlı'nın da bize çok iyilikleri dokundu. Aslında bu Koçoğlu Fazlı'nın ataları Obacık kazasındaki eski Dımili Alevilerindendi. Yani diyeceğim odur ki zaten bizden de kendileri mezhep değiştirip sonradan sünni olmuşlardı. Aslında biz bu tehlikeli ve kötü günlerde kimseye güvenmiyor ve kimseye görünmüyordu. Sürekli ormanların içinde gizleniyorduk. Çemiş gezekten bazen ormana oduna gelenler olurdu. Onları da görmüyorduk. Sadece vencikle belli bir noktada ve sadece haftada bir belli bir günde buluşuyorduk. Bir gün deli palaz bizim gizli kuralımızı çiğneyip kasabanın kuzeyinde tarlasını eken aile dostumuz Fazlı'nın yanına gitmiş. Palazın gidişinden bizim hiç haberimiz yoktu. Palaza çok iyi davranmış Fazlı. Palazın perişan haline bakınca ben seni bu halde mi görecektim diye ağlamış. Birlikte oturup yemek yemişler, dertleşmeye koyulmuşlar. Koyu sohbete dalmışlar. Etrafı gözetlemeyi unutmuşlar. Bir an sohbete ara verip ayağa kalkınca çemiş gezekli bir avcının silahla kendilerine doğru geldiğini görmüşler. İkisi de avcıyı tanımışlar. Güvenilir biri değilmiş. Bu avcı silahla palazı vuracak yakınlıktaymış ve palazın dağlarda kaçak kaldığını da biliyormuş. İstese öldürüp kellesine ödül alabilirmiş. Silahlı avcıyı ilk gördüğü anda heyecanlanan Fazlı palaza "Kivre, hemen kaç gözlerden kaybol" demiş. Düz tarlada avcının elinden kaçarak kurtulmanın imkansız olduğunu anlayan yiğit Fazlı sonra hemen fikir değiştirmiş. "Kivrem kaçma, panik yapma, yavaş yavaş uzaklaş, hiç korkma. Ben ondan daha hızlı silah kullanırım. Bu mikrop elini omzundaki silahına uzatırsa ben onu vurur bir çukura gömerim. Zaten bu dağda kimse yok, gören de olmaz. Ben hainlik yapan insana acımam" demiş. Bu onurlu davranışa karşı palaz çok duygulanmış, gözleri buğulanmış. Dostumuz Fazlı aşağıdan gelen avcıya çaktırmadan mavzerin emniyetini kaldırıp atışa hazır halde bulunan silahını eline alırken palaz yavaş yavaş kuzeye, ormanlara doğru uzaklaşmaya başlamış. Avcı yanlışlıkla elini omzundaki silahına atsa ortalık kana bulanacak. Ya iyi niyetinden ya da Fazlı'nın korkusundan dolayı elini silahına atamamış avcı. Dağda kaçak gezen palazı hiç tanımamış gibi davranmış. Palaz bu tehlikeli andan kurtulup yanımıza geldi. Tüm başından geçenleri bir bir bize anlattı. Biz hep birlikte palaza kızdık. Çünkü Fazlı yerimizi söylemese bile diğeri söyleyebilirdi. Jandarmalar bu dağlarda olduğumuzu duyarsa yine bu dağları sararlar, bu dağları bize zindan ederler diye kuşkulanıyor ve korkuyordu. O dönemde kelle avcıları çoğalmıştı. Dersim'de insanlar gölgesinden bile korkar olmuştu. İnsanlar kendi gölgesine bile güvenemiyordu. Dersim'in en mert, en yiğit insanları darda kalmıştı. İnsanlarımız yabanıl hayvanlar gibi ürkek olmuştu. Eskinin sünepe köpekleri, uyuz köpekleri, el ete köpen riyakarları bize karşı aslan kesilmişti. Daha önce de belirttiğim gibi bizden ev bark kalmamıştı. Benim yanımda aileden tek oğlum Aydın kalmıştı. Kardeşimin yanında iki oğlu vardı. Bir de Süleyman amcamızın üç yetim oğlu vardı. Palaz'ın tüm ailesi gitmişti. Tek başına yanımızdaydı. Köyden yanımızda olanların da aileleri sürgün edilmişti. Kısaca hepimizin ailesinden çoğu sürgündeydi. Sürülenlerin ölü mü diri mi olduğunu bilmiyorduk. Sonumuz ne olacaktı kimse bilmiyordu. Sürgündekilerle tekrar buluşabilecek miydik? Yoksa onlar da mı kurşuna dizilmişti? Hepsi belirsizdi ve biz bir belirsizlik, bir bilinmezlik içinde sürünüyorduk. Feryatlarımız arşa ulaşmıştı ama bizi duyan, bize yardım eli uzatan yoktu. Büyük oğlu Müslüm söze karıştı. "Baba" dedi, "en son nasıl teslim oldunuz? Dağda kaçarken akrabamız olan Kazım tek başına sizden gizli şehre gittiğini bana anlattı. Ama ben ona inanamadım, bu doğru mu?" diye sordu. Mulla Hüseyin derin bir nefes aldı. "Oğlum" dedi, "o Kazım var ya, o Milican velet Kazım, az kalsın bizim hepimizin ölümüne sebep olacaktı. O palazdan da amcandan da deliydi. Deli de laf mı? Deliler üçe ayrılır derler. Birincisi deli, ikincisi zır deli, üçüncüsü zır zır deli. Bu bizim velet zır zır deliydi. Zavallı baban delilerin arasında kalmıştı." Ağustos ayı içinde yakalananlar birçok köyde topluca kurşuna dizildiler. Bir kısmı sürgün edilmişti. Eylül ayından sonra zaten yasak bölgedeki köylerde fazla insan kalmadı. Sadece bazı dağlarda bizim gibi gizlenenler vardı. Alaylar, taburlar Dersim'i ateş çemberine almıştı. On binlerce insan cehennem ateşinde yok edilmişti. Irkçılar amacına ulaşmıştı. Bölgeyi boşaltmıştı. Artık dağda sadece küçük gruplar kalmıştı. Ekim ayında Fazlı, Cavak emmi, Vencik gibi iyi insanlardan, güvendiğimiz aile dostlarından, korkmayın, gelin teslim olun, teslim olanlar artık öldürülmüyor, sadece sürgün ediliyor diye bize haberler geliyordu. Hatta Fazlı bir gün bizimle gizlice görüştü. Ulu kırkların karşısında yemin etti. Kivrem, korkmayın, gelin ben sizi elimle El Aziz'e kadar götüreyim dedi. Ama yüzlerce köy yok edilmiş, on binlerce insan kurşunlanmış, korku ve güvensizlik ortamındayız. Biz en sevdiğimiz biri olan Fazlı'ya güveniyoruz ama belki karakol komutanı Fazlı'yı da kandırmış olabilir. Fazlı da karşı tarafın oyununa gelebilir diye düşünüyoruz. Üzüntüler, sıkıntılar, kararsızlıklar içinde güzün son oyununa geldik, soğuklar bastırdı. Ev, bark, yiyecek yok. Aramızda her gün teslim olup olmama konusunu konuşuyoruz. Her biri aklı yettiğince fikir yürütüyor. Teslim olup olmama arasında günde 10 kere karar değiştiriyoruz. Geceleri bile bu konuyu sayıklıyoruz. Ailemizi, sürülen çocuklarımızı çok özledik. Ailemize kavuşma hayalleri kuruyoruz. Acılar iliklerimize işlemiş, yüreğimize kazınmıştı. Bir de bunun üstüne çocuklarımızın hasreti binmişti. Sürgündeki çocuklarımız geceleri rüyalarımıza giriyordu. Acaba sürgündeki ailemiz, akrabalarımız sağ mıydı? Acaba teslim olursak ölmeden önce bir daha onları görebilecek miydik? Teslim olup olmama üzerine konuşmaları yanımızdaki çocuklar da duyuyordu. Senin bahsettiğin bu bizim zır zır deli Kazım da 10 yaşlarında. O da her şeyi duyuyordu. Benizleri sararmış, açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocuklar teslim olalım diyorlar. Dünyanın kötülüklerinden habersiz olan yanımızdaki zavallı saf çocuklar hepsi aynı fikirde. Baba, teslim olalım diye bizlere yalvarıyorlar. Aradan 5 aylık bir zaman geçmiş. Askerler artık eskisi gibi sık sık gelmiyor. Biz dağdakiler biraz gevşedik. Gündüzleri çocuklar uzaklara gitmeme şartıyla ormanların içinde geziyor, yiyecek arıyor. Akşamları bir araya toplanıyoruz. Bölgede kimsenin kalmadığına inanan askerler, soğuklar da çökünce artık hiç gelmemeye başladı. Ortam iyice sakinleşti. Eskisi kadar dikkatli davranmıyoruz. Gündüzleri çocuklar serbest oynuyorlar. Bir yandan da kışa hazırlık yapıyoruz. Ceviz, dut, elma, erik kuruttuk. Vank'ta görülmesi zor bir mağaraya sakladık. 31. ayrımın sonu. Sayfa 311.